Ayrım 28 sayfa 237. Yeni tarım düzeni. Ali Ekber Yıldırım. Türkiye'nin sadece Venezuela'dan değil başka bir ülkeden de peynir ithalatı yapmasına gerek yok. Dünyanın en zengin peynir çeşitlerine sahip olan Türkiye, buradan en az birkaç dünya markası çıkaracak çalışmalara odaklanmalı. İthalata harcayacağı döviz ve zamanı Türkiye'nin 300'ü aşkın peynir çeşidinden birkaç tanesini dünya markası yapmak için ayırmalı. Tarife kontenjanına konu olan 1500 ton peynir, Türkiye üretiminin ve ihracatının yanında önemsiz bir miktar olarak görünebilir. Burada önemli olan miktar değil, hiç ihtiyacı yokken ithalata kapıların açılmasıdır. Önemli olan yapılan ticaret anlaşmalarında, serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin hep tarım ürünleri konusunda taviz vermesidir. Yani tarımın önemsenmemesi ve ithalattan olumsuz etkilenecek çiftçinin, üreticinin dikkate alınmamasıdır. Bu tür anlaşmalarda tarım ürünleri ithalatına kapılar bu kadar kolay açılmamalı. Peynir ve süt ürünleri konusunda Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olduğu biliniyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için meradan sofraya kadar olan sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Öncelikle yem ham maddelerinde dışa bağımlılığı, ithalat bağımlılığını azaltacak, ortadan kaldıracak adımların atılması gerekiyor. Meraların ıslahı, amaç dışı kullanımın önlenmesi ve yem bitkileri üretimi teşvik edilmeli. Sütte üretim, işletme ve fiyat konusunda verimlilik esasına dayalı bir modele geçilmeli. Yetiştirici, üretici ürettiği sütün fiyatını kendisi belirleyebilmeli. Gıda Komitesi veya Ulusal Süt Konseyi'nin fiyat belirlemesi üreticinin aleyhine oluyor. Çiftçi örgütlü olarak fiyat konusunda belirleyici olmalı. Peynirdeki çeşitlilik kültürüyle birlikte yaşatılmalı. Dünya çapında marka olacak çeşitler için özel tanıtım ve marka çalışmaları yapılmalı. Coğrafi işaret alan peynir çeşitleri uluslararası düzeyde tanıtımı ve pazarlanması yapılarak üreticiye ve ülkeye katma değer sağlanmalı. Kars'ta 4 kuşaktır peynircilik yapan bir aileden gelen İlhan Koçulu'nun Kars kaşarı ve gravyeri için yaptıklarını, peynir konusundaki çabaları, aslında bu konuda neler yapılması gerektiğini çok iyi anlatıyor. Anadolu'nun öksüz çocukları, geleneksel peynirler. Türkiye dünya peynir üretiminde 4. sırada. Miktar olarak üretimdeki bu payı elbette çok önemli. Daha da önemlisi geleneksel peynir üretimi ve çeşitliliğinin çok yaygın olması. Ulusal ve yöresel bazda bilinen 300 civarında peynir çeşidiyle dünyanın en zengin peynir ülkelerinden birisi. Her yörenin, her bölgenin, köyün hatta ailenin kendine göre bilinen peynir çeşitleri var. Birçok konuda olduğu gibi peynirde de doğru politikalar üretilemediği ve gerekli çalışma yapılmadığı için, hükümetler, tarım bakanları konuya gereken önemi vermedikleri için potansiyel yeterince değerlendirilemiyor. Potansiyeli zenginliğe dönüştüremiyoruz. Üstelik bazı aklı evveller Venezuela gibi hayvancılıkta peynirde hiç bilinmeyen bir ülkeden peynir ithalatı için taviz verdi. Peynir konusunda Türkiye'nin sahip olduğu zenginliği, hazineyi anlatan birçok eser var. Artun Ünsal'ın Süt Uyuyunca Türkiye Peynirleri, Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in yazdığı Peynir Aşkına ve 50 Peynirli Şehir Balıkesir, Sharon Croxford'un Türkiye'nin Peynirleri, Susan Swain'in Türkiye'nin Peynir Hazineleri ilk akla gelenler. Bu kitapları okuyan bir tarım bakanı oldu mu acaba? Okusa bu zenginliği harekete geçirmek için çaba gösterirdi. Bir bakan var mı bilmiyorum ama bir yetiştirici var. Peynir konusunu bir bütün olarak ele alan, kırsal kalkınma konusunda bir köyden dünyaya nasıl bir köprü kurulduğunu kanıtlayan İlhan Koçulu. İlhan Koçulu terk ettiği Kars'a yıllar sonra biraz da zorunluluktan dönerek başladığı peynir üretimini bir markaya, yerelde üretim, yerel değerler, üretim kültürünün yaşatılması konusunda çığır açan isimlerin başında gelir. Kars gravyeri ve Kars kaşarı konusundaki çalışmalarının ülkenin pek çok yöresine örnek olması, ülkemizin peynirdeki zenginliğini ortaya çıkaracaktır. Koronavirüs sürecinde hepimiz çalışmalarımızı evden yürütmeye başladık. Zoom üzerinden çok yararlı toplantılar oldu. Antalya Ticaret Borsası ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımda bu fırsatı en iyi değerlendiren kurumlar arasındadır. Pandemi sürecinde Zoom üzerinden herkesin yararlanabileceği çok önemli toplantılar yaptılar. Bir üniversite, akademi gibi belli ürün ve alanlarla ilgili atölyeler düzenlendi. Bu atölyelerde alanındaki en iyi uzmanlar bilgiler verdi. İlhan Koçulu'nun çalışmalarını yakından izliyorum. Slow Food toplantısı için İtalya'da bir araya gelmiştik. Pandemi döneminde Kars Graviri ve Kars Kaşarı başlıklı yaklaşık 4 saat süren sunumunda Anadolu'nun peynir hazinelerini sundu. Öncüsü olduğu bir kırsal kalkınma modelini de anlattı. İlhan Koçulu'nun bu 4 saatlik dersinden çok şey öğrendim. Okuyunca siz de öğrenecek ve bana hak vereceksiniz. Kırsal kalkınmanın öncüsü, çoban ve peynir ustası. İlhan Koçulu'yu kısaca tanıtmak gerekirse Kars Boğatepe köyünde 1870'lerden bu yana kendi deyimiyle çobanlık, hayvancılık yaparak peynir üreten ailenin 4. kuşak peynir ustası. 1980 ile 2000 döneminde büyük bir çöküş yaşayan hayvancılıkta birçok kişi büyük şehirlere göç ederken o memleketi Kars'a dönerek hayvancılığı, peynir üretimini ayakta tutmayı ve Anadolu'nun öksüz çocukları olarak tanımladığı peynir çeşitlerini tüketiciyle buluşturmayı hedefleyen kırsal kalkınmanın öncülerinden. Öğrenim için gittiği İstanbul'dan 2000 yılında tekrar köyüne zorunlu olarak dönen İlhan Koçulu, bölgenin yerel değerlerini ortaya çıkarmak için çok yönlü bir çalışma başlatır. Kentin çaresizliğini yansıtan satılık şehir başlığıyla medyaya haber olan Kars'ta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kars Graviri ve Kars Kaşar peyniri başta olmak üzere bölgenin peynir çeşitlerinin yeniden ulusal ve uluslararası pazarda yer edinmesini sağlar. İlhan Koçulu'nun kendi anlatımıyla yaptığı çalışmalar şöyle. Tarıma ve temiz gıdaya yönelim var. Unuttuğumuz değerleri yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Halen gravyer, eski kaşar ve bölgeye ait 16 çeşit peynir üretiyorum. Anadolu'nun öksüz, yetim çocukları yok sayılan peynir çeşitlerini pazarla, insanlarla buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bizim 2000 yılında başladığımız çalışmalarla amacımız yerel bilgiyi, kadim bilgiyi üniversitelerle buluşturarak üretimi bu temelde sürdürmekti. Bunun 3 ayağı var. Yerel bilgi ve üreticiler, üniversite ve kamu. Türkiye, Anadolu bir peynir cenneti. Hayvan ırklarının ilk Anadolu'da ıslah edildiği, peynirin ana yurdunun da Anadolu olduğu bilinir. Bugün dünya peynir pazarı 114 milyar dolar, Türkiye'nin payı sadece 175 milyon dolar. Bu bize yakışmıyor. Anadolu'nun zenginliğini yansıtmıyor. Uluslararası pazardaki peynirlerin %60'ından fazlası geleneksel yöntemlerle üretilen peynirlerdir. Biz neden peynirlerimizi dünya pazarına aktaramıyoruz? Geleneksel peynir üretiminde mikroklima, laktasyon dönemi, hayvan ırkı çok önemli. Bunların hepsinin birleştiricisi kültürdür. Yani bir peynir kültürü hikayesiyle birlikte değerlendirmek, yaşatmak, tüketiciye sunmak çok önemlidir. Endüstriyel peynirler için bu faktörler geçerli değil. Çünkü endüstriyel peynirler çiftlikte beslenen hayvanlar ve standart bir sütten elde ediliyor. Bugün %60'dan fazla Holstein inekler var. Coğrafya ve iklim çok önemli. Hayvanın verdiklerini belirleyen yedikleridir. Hangi coğrafyada beslendiği çok önemli. Peynir özünde sütün uzun süre saklanması tekniğidir. Uzun süre saklama yapılırken dost ve düşman bakterilerin savaşı var. Bizim desteğimizle dost bakteriler kazanırsa peynir oluyor. Düşman bakteriler kazanırsa peynir olmaktan çıkıyor. Peynir üretiminde mikroklima çok önemli. Yani Güneydoğu'da üretilen peynirle Akdeniz'de, Karadeniz'de üretilen peynir farklı. Mersin'de üretilen peynirle Toroslar'da üretilen peynir de farklı. Mikroklima çok etkileyici. Aşağıda haşlama ve çökelek türü peynirler, yukarıya çıktıkça uzun süre dayanabilir peynirler üretiliyor. Laktasyon dönemi önemli. Geleneksel hayvancılıkta laktasyon döneminde sütün içeriği farklı oluyor ve üretici nasıl bir peynir üreteceğine karar veriyor. Hayvan ırkı önemli. Her hayvanın peynirinden güzel peynir olmuyor. Holstein hayvan ırkından çok güzel içme sütü, yoğurt, taze peynir olur. Ama yaşlandırmaya geçildiği zaman kombine ırkların sütü daha iyi olur. Peynir kendi üretim teknolojisiyle anılır. Yerel peynirde mera hayvancılığı çok önemli. Geleneksel peynirler daha geleneksel ve çiğ sütten yapılıyor. Anadolu'da bir söz var: cenaze bekler, süt beklemez. Peynirin temeli süt bozulmadan işlenmesi, peynire çevrilmesi. Hayvan ırkı, biyolojik çeşitler, otlar, peynircilik, zanaatı, hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, sağılması, hepsi çok önemli. Bunların hepsinin birleştiricisi kültürdür. Peynir ustalığının önemi büyük. 19. 20. yüzyılda bakterilerden bahsediyoruz. Teknoloji, yerel bilgi, işbirliği çok önemli. Tek tat, tek çeşit, tek standart yerine çeşitlilik, yerel tadı barındırması önemli. Peynirin de coğrafyası var. Bu her zaman siyasi, idari coğrafyayla aynı olmaz. Peynirler kendi coğrafyasına göre değerlendirilmeli. Peynir dediğiniz zaman markete gittiğinizde beyaz, lor, kaşar diye isimlendirilir. Çeşit olarak inek sütünden, koyun, keçi veya bunların karışımından elde edilen peynirler olarak bilinir. Oysa Anadolu'nun çok zengin bir peynir çeşitliliği var. Örneğin çökelek ekşimiş sütten elde edilir. Lorlar peynir altı suyundan elde edilir. Tulum peynirlerimiz var. Deri, küp, ahşap, işkembe, göden, bidon, bez, teneke ve benzeri tulum peynirleri. Tulum Türkiye'nin her bölgesinde var. Farklı formlar var. Sert, yarı sert, kabuklu peynirler. Bunlar da Anadolu'ya göçle gelen veya farklı ticari amaçlarla gelen peynirlerdir. Eski kaşar, gravyer. Taze kaşarın Anadolu'ya girişi daha düne kadar Balkanlardaki soydaşlarımızın getirdiği bir teknik. 1970'lerden sonra pazara hakim oldu. Salamura peynir çeşitlerimiz var. Mihaliç, kelle, Bergama deri tulum, Antep sıkma ve benzeri. Tulumdan sonra, hatta tulum kadar yaygın olan salamura çeşitleridir salamura peynirler. Küflü peynir çeşitleri çok önemli. Konya küflü, Divle obruk, Erzurum göğermiş, civil, gorcola ve diğerleri. Güneydoğu hariç hemen her bölgede olan peynir çeşitleri var. Konya'nın küflüsünü hepimiz çok iyi biliriz. Kars, Erzurum, Çeçil'i çok iyi biliyoruz. Ama Anadolu'da yasalarla korunmuyor. Üniversiteler ilgilenmiyor. Hangi bakteriler çalışıyor içinde bilinmiyor. Bu küfleri oluşturan bakteriler hangileri? Bu konuda çalışmalar çok yetersiz. Üniversiteler daha çok çalışmalı. Bir tek çalışma Konya'da yapıldı. İki bakteri üzerinde çalışıldı. İyi bir çalışma, yararlanıyoruz. Ama daha geliştirilmeli. Bunu daha iyi yerlere götürmeliyiz. Roquefort peyniri biliyorsunuz. Dünya pazarlarındaki yeri çok önemli. Blue cheese denilen mavi peynirlerin dünya pazarlarındaki yerini çok iyi biliyoruz. Bizim elimizdeki bu küflü ya da göğ peynir dediğimiz peynirlerin de hem ülke pazarında hem de dünya pazarlarında çok iyi yer edineceklerinden eminim. Öyle bir algı oluşturuldu ki gıdacılar tarafından, gıda kodeksi tarafından küflü peynir görüldü mü herkes küften kaçıyor. 2-3 yıllık peynirlerin veya tulumların içerisinde küf oluyor. Müşteri hemen telefon ediyor. Bu peynirlerin içinde küf var, kusura bakmayın biz yiyemeyeceğiz. O da haklı. Çünkü onun algısı öyle kurulmuş. Ben gönderiyorum ama içlerinde hangi bakterinin çalıştığını, hangi küflerin oluştuğunu ben de bilmediğim için ben de haksızlık yapıyorum. Bölge üniversitelerinin bu konuda çalışmalar yapması gerekir. İlhan Koçulu çok haklı. Peynir konusu her açıldığında ağzını açan Roquefort peynirini örnek gösteriyor. Biz neden bu işi yapamıyoruz diye soruluyor. Roquefort küflü peynir. Bizde küflü peynirlerle ilgili doğru dürüst bir çalışma yok. Küflü kötüymüş gibi bir algı var. Her bölgenin kendine göre tel peynir çeşitleri var. Civil, Çeçil, Türkmen, Saçak, Trabzon tel peyniri ve benzerleri. Bizim Erzurum'da yağsız sütten yapılan tel peynir var. Erzurum'un deyimi ve tesciliyle Çeçil peyniri. Türkiye pazarında bir atağa geçti ve ciddi pay almaya başladı. Türkmen saçak peyniri kadayıf gibi tel tel bir peynirdir. Türkmen boylarının Anadolu'ya gelirken getirdikleri bir peynirdir. Taze peynirlerimiz yaygın. Dil, kaşar, köy peyniri ve benzeri. Çarşıda, pazarda her zaman gördüğümüz peynirler. Füme peynirler, çerkez ve abaza isli peynir, yine baskı altında olan peynir çeşitleridir. Otlu peynirler, birçok bölgemizde ot çeşitlerine göre değişen peynir çeşitleri var. En çok katılan ot çeşidi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindendir. Toroslar'da mesela çörek otu katarlar, Ege'de bazı bölgelerde kekik katarlar, Karadeniz'de farklı otlar katarlar. Bu katılan otların katma tekniğinin kayıt altına alınması gerekir. Otlu peynirlerin geçmişinde Hindistan ve İran tıbbının eski etkileri var. Kapasitesine göre en çok peynir satan ülkelerden birisi Hollanda. Hollanda insanların damağıyla değil, peyniri gözle görerek aldığını bildiği için tüketicilere renk olarak çok farklı ürünler sunuyor. Bölgesel olarak bakıldığında Akdeniz'de 33 çeşit, Ege bölgesinde 23 çeşit peynir var. Bergama, İzmir, Tulum peyniri çok önemli. Marmara 23 çeşit, Mihalıç peyniri Türkiye'de ilk 3'te olan peynirlerden birisidir. Karadeniz'de 60'ın üzerinde çeşit var. Karadeniz bir peynir cenneti. Trabzon'da üretilen peynirlerin birçoğunun çok gelişmiş hallerini yurt dışına gittiğim peynir jürilerinde görüyorum. Acaba buradan mı oraya gitti? Oradan gemilerle mi buraya geldi de bu şekilde yapılıyor diye hep soruyorum kendi kendime. İç Anadolu'da 18 çeşit peynirimiz var. İç Anadolu'da küp, küpecik, toprak kapları kullanıyorlar. Bu çömlek peynirlerinde Hitit kültürünün etkileri devam ediyor. Anadolu'daki her kültür bize bir iz bıraktı ama küp peynirler giderek yok oluyor. Toprak kaplarda peynir yapma işi neredeyse bitti bitecek. Bir buçuk kuşak kaldı. Yani bu 60-70-80'li yaşlardakiler bırakıp gittiğinde bunlar artık yapılmayacak. Sahip çıkılmazsa ve korunmazsa binlerce yıl birikmiş gelmiş bu zanaat, bu kültür, bu tecrübe mutlaka kaybolacak. Güneydoğu'da 14, Doğu Anadolu'da 34 çeşit peynir var. Otlu peynirlerde kullanılan otlar şifalı otlar. Sırmi kullanılıyor, hazım kolaylaştırıcı. Sivri yapraklı, sinirli ot kullanılır, iltihap sökücüdür. İlhan Koçulu'nun altını çizdiği otların peynirlerde kullanılması çok önemli. Türkiye yöresel geleneksel peynirini pazarlarken biyo çeşitliliği, yetişen otları, temiz beslenmeyi kullanabilir. Göçün insansızlaştırdığı topraklarda yeniden üretime dönmek. Kars Ardahan sınırındaki Boğatepe köyü Kars peynirciliğinin mihenk taşlarından biridir. 2000 yılında zorunlu olarak Boğatepe köyüne döndüm. Hayatımda verdiğim en önemli ve zor kararlardan birisiydi. 1980 sonrası başlayan göçle birlikte o bölgenin nasıl insansızlaştırıldığını, nasıl üretme sürecinden koparıldığını, üretimden kopuşun yarattığı yoksulluğu görünce orada kalma kararı aldım. Önce bir kooperatif kurduk. 2004 yılında köylere gidip suni tohumlama çalışmalarını başlattık. Köye gittiğimizde siz bizi dolandırmak için mi kooperatif kurdunuz dediler. Köylülerin kooperatife bakışı olumsuz bir algı içerisindeydi. Sonra kooperatifi bırakıp birkaç köyde dernek kurduk. Kalkınmayı ve yerel değerleri korumayı amaçlayan dernekler. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'ni de 2006 yılında kurduk. Toplam 55 üyesi var. Bunun 45'i kadın. Kadınlar eğitime ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Gönüllü olarak birçok eğitim alındı uzmanlardan. Kadınların aile içinde kararlara katılımı sağlandı. Köylerde yoğurt, ekmek, yumurta bile dışarıdan geliyordu. Yerelde üretip yerelde tüketmezsek kendi yaşamımızı sürdürme konusunda ciddi sıkıntılar yaşarız. Bunu pandemi döneminde bir kez daha gördük. Kırsal turizm, ekoturizmi de kapsayan dayanışmacı turizmi geliştirdik. Köyümüzü 2019'da 23 bin insan ziyaret etti. Yaklaşık 10 bin kahvaltı verdik, 700-800 konaklama aldık. Bunlar tamamen evlerde, hiçbir tesis yok. 2000'li yıllarda köylerin çoğu boşalmıştı, bizim köy 45 haneye düştü. İki köyü birleştirdiğinizde 65 haneydi. Şimdi iki köyde yazın 100, kışın 75 hane var. Tek bir köyde yapsak başarılı olamazdık. Yeterli insan da yoktu. Onun için Kars, Ardahan, Artvin'i içine alan bölgede 10 köyle başladık. Şimdi bu çalışmalar 45 köyde sürdürülüyor. Köylerimizde artık ortak ekipman, ortak makine, ortak tohum bölüşümü, yem verip hayvan alma, kurbanlık besleme gibi birçok çalışma yapılıyor. Bir iç ekonomi oldu. En başarılı olduğumuz alan ortak ekipman kullanımı oldu. Çiftçinin belini büken ve çok pahalı büyük ekipmanları alamıyorlar, ortak kullanıyorlar. İklim ve coğrafya da buna uygun. Kars'ta 1400 ile 2800 rakım arasında tarım yapılıyor. Aşağıda ekim, dikim Nisan'da başlıyor, yukarıda Haziran'a kadar devam ediyor. Yani arada 40 günlük fark var. Hasatta da aynı durum. Aşağıda ekim, dikimde kullanılan makine yukarıda da kullanılıyor. Hasat bitince aşağıda, yukarıda ancak başlıyor. Ortak makine kullanımı bu şekilde çok avantaj sağlıyor. 28. ayrımın sonu. Sayfa 244.